Ebu Bekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri başlıyor.
Hayırlı günler kıymetli dinleyicilerimiz. Ben Deniz Hidayet Erdoğan. Erkam Radyo'ya yeni bir Amentü Hassasiyeti programına hoş geldiniz. Saygıdeğer hocamız Ebu Bekir Sifil Bey ile Amentü Hassasiyeti programına devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, safa geldiniz tekrar.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Aslında program sizin hoş geldiniz demekti ama her defasında güzel sözlerle birbirimizi, evet yani hoş geldiniz, gerçekten her görünce sizi böyle ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Tamam, İlim kaynağı görüyoruz. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Geçtiğimiz hafta hocam hariciliğin çıkışı üzerine durmuştuk.
Evet.
Ve tahkim olayı, yani İslam dünyasında yaygın olan bir şekilde, yaygın olan bir anlayış vardı. O anlayışı ele aldık. O anlayışın eksik olduğunu, hatta yanlış olduğunu, içinde birçok ithamlar, sahabe efendilerimizi yalana varıncaya kadar saflığa, efendim hatta hamakata vardıracak ithamlar barındırdığını, bunun doğru olmayacağını söyledik ama senet ilmi noktasında Taberi tarihinden alınan bu görüşlerin sonunda fanatik bir Şii'ye dayandığını söylemiştiniz hocam. Hatta Taberi kaynağıyla ilgili de şöyle bir tespit yapmıştınız. Taberi aldığı kaynakları İlim ahlakı gereği, senet ahlak, senet ilmine olan saygısı gereği bütün senet ilmini içine aldığını ve bu senet ilminin rical açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, yani senette geçen ravilerin, rivayet eden kişilerin kim olduğu, kimliğiyle ilgili o dönemde mevcut olan kitaplara bakılması gerektiği ve bu konuda hiç gocunmadan mevcut rical kitapları, yani kişilerin hayatlarını inceleyen, onlarla ilgili alimlerin kanaatlerini belirten kitaplar olduğu için hiç gocunmadan Taberi gibi alimlerin olduğu gibi rivayetleri aldığını söylemiştik.
Evet.
Ve dolayısıyla da bu meşhur olan rivayetleri yeniden incelemenin üzerimize vebal olduğunu belirtmiştik hocam.
Evet.
Ve özellikle tahkim olayından sonra haricilerle ilgili konuşurken haricilere Hazreti Ali Efendimizin Abdullah İbni Abbas'ı gönderdiğini ve Abdullah İbni Abbas'a şu tavsiyede bulunduğunu söylemiştiniz. Onlara gidince onlara Kur'an'dan delil getirme.
Evet.
Çünkü Kur'an لِأَنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهُ. Kur'an-ı Kerim çok vecih, çok yönleri olan, çok anlam taşıyan bir kitaptır. Onlara delili sünnetten getir diye tavsiyede bulunuyor. Ve Abdullah İbni Abbas Hazretleri de haricilerin yanına gittiği zaman onlara siz hakem olarak hakemi kabul edenleri tekfirle suçluyorsunuz ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de bu hakem uygulanmıştır. Beni Kureyza Yahudileri hakem olarak Sa'd bin Muaz'ı kabul etmişlerdir. Resulullah Efendimiz bunu onaylamıştır deyince orada 8000'e yakın veya bazı kaynaklara daha az veya daha çok söyleniyor. Kısmı azamı %50'den fazlası evet Abdullah İbni Abbas doğru söylüyor demiş ve bu sünnet delilinden dolayı geri dönmüşler. Hazreti Ali Efendimizin yanına katılmışlar idi. Ve burada sünnetin delil olarak alınması önemliydi. Tabii burada inşallah daha ileride haricilerin günümüzdeki yansımaları onlara gireceğiz ama şimdi biz bid'at fırkalarının arka planları, çıkış noktaları üzerine durmaya çalışıyoruz. Hocam inşallah bugün de Şia üzerine duracağız. Şia'nın çıkışındaki arka plan nedir? Hangi ortamda çıkmıştır? Tarihi arka planını görmeden Şia'yı anlayabilir miyiz? Veya nasıl anlayabiliriz? Bunların üzerine duracağız hocam inşallah. Hocam Şia nasıl çıkmıştır? Buyurun hocam.
Evet. Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Teşekkür ederim. Geçen programda hariciliğin nasıl ortaya çıktığını görmüştük. Bunların inançlarıyla ilgili bizim takip edeceğimiz akaid metninde yer alan paragraflar geldiğinde tekrar harici inancına bir atıf yapacağız inşallah.
İnşallah hocam.
Şiiliğe gelince tarih içerisinde, İslam tarihi içerisinde diğer fırkalardan farklı olarak Şiiliğin ortaya çıkışı, tarihi seyri ve bugün geldiği noktada aldığı muhtevayı son derece ciddi ve detaylı biçimde tahlil etmemiz lazım.
Evet.
Şurası kesin ki Ehl-i Sünnet Şia'nın tarihi serüvenini, kaynaklarını maalesef çok ciddi biçimde günümüzde tahlilmiş değil. Buna şiddetle ihtiyacımız var. Biz Şia'yı tanımıyoruz, kaynaklarını tanımıyoruz, tarihsel gelişimini tanımıyoruz, çok iyi bilmiyoruz.
Evet.
Kulaktan dolma ya da çok yüzeysel bilgilerle Şiiler hakkında bir kanaatimiz var. Evet. Hepsi o kadar.
Yani evet.
Başlangıcı, Şia'nın başlangıcı Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin şehadetine kadar gidiyor.
Evet.
Bir evvelki programda Abdullah İbni Sebe faktöründen bahsetmiştik.
Evet hocam.
Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edildikten sonra Abdullah İbni Sebe faktörü biraz daha belirgin olarak ortaya çıkmaya başlıyor.
Demiştiniz ki Abdullah İbni Sebe ya da Yahudi deyince iki kere düşünmemiz gerekiyor, evet, demiştiniz.
Evet, evet.
Orada şu konuya değinmiştik hocam. Abdullah İbni Sebe'yi hayali bir şahıs olduğunu söylüyor Abdullah İbni Sebe'nin. Hatta bazı müsteşrikler bunun uydurma olduğunu, Seyf bin Ömer diye bir ravinin rivayet eden bir zaten uydurduğunu söylüyorlar diye konuşmuştuk.
Evet.
Hakikaten hocam bu Abdullah İbni Sebe, yani bir kişi bu kadar işi yapmış mıdır? Veya Abdullah İbni Sebe hayali bir şahıs mıdır? Nedir?
Evet. Abdullah İbni Sebe hayali bir şahsiyet midir yoksa tarihsel bir hakikat midir? Aslında tarih içinde bu tartışılmış değil. Gerek Sünni gerek Şii kaynaklar Abdullah bin Sebe'nin varlığından bahsediyor. Hem rivayet kaynakları hem Milel Nihal ve Fırak kitapları bu zatın varlığından bahsediyor. Hem Sünni kaynaklar hem İmami Şii kaynaklar. Böyle bir zatın hiç yaşamadığı iddiası bir takım müsteşrikler tarafından ilk defa ortaya.
Yani yeni bir iddia.
Yeni bir iddiadır. Modern dönemde ortaya çıkmış.
Şöyle bir tarih verecek olursak hocam, mesela çıktığı dönem yaklaşık
18. asrın sonları, 19. asır ve 20. asır.
Yani aradan bir 1100 sene, 1200 sene geçtikten sonra,
evet,
bu adam efendim tarihi bir şahsiyet değildir. Hayali bir şahsiyettir. Ama geçtiğimiz ondan önceki 1000 yıllık sürede
daha fazla hiç, 1200 yıl diye
1200 yıllık bir sürede hiç tartışılmıyor. Yani bu, evet, var mıdır? O var olduğu zaten kabul ediliyor,
evet,
ve üzerine konuşuluyor. Yani 1800 yıllardan sonra müsteşriklerin, evet, ortaya atmasıyla bu Yahudi gözden uzak tutmaya çalışılıyor yani.
Sebebi de şudur. Bu böyle bir adam yaşamadı diyen müsteşrikler, oryantalistler bunu niye söylüyorlar? Diyorlar ki Hazreti Osman 3. halife şehit edildi.
Evet.
Bu İslam dünyası için büyük bir kırılmadır.
Evet.
Halifelerine sahip çıkamadılar. Bu şehadet olayı meydana geldiğinde sahabiler ne yapıyordu? Üzerlerine düşen bir sorumluluk yok muydu burada? Gibi sorular sorulduğunda Sünni dünya sıkıntıya giriyor. Sahabeyi bir taraftan çok yüceltiyorlar.
Evet.
Bir taraftan da işte bir halife öldürülmüş ama kimse kılını kıpırdatmamış gibi bir görüntü var.
Evet.
Dolayısıyla Seyf bin Ömer diye bir tarihçi sahabeyi bu konuda tebriğe etmek için, sahabeye yönelen kuşkulu bakışları onların üzerinden savmak için tarihsel bir varlığı olmayan muhayyel bir kişi uydurdu. Hatta bu zat Seyf bin Ömer sadece böyle bir kişi uydurmadı. Aynı zamanda bir takım olayları da uydurdu. Bir takım,
evet,
coğrafi bölgeleri de uydurdu. Hiç böyle bir şey yoktur İslam tarihinde. Bilinen olaylar,
evet,
değildir bunlar ve bilinen mıntıkalar değildir. Bunlar Seyf bin Ömer'in muhayyilesinin mahsulüdür filan gibi son derece uçuk bir iddiada bulundular.
Halbuki tek, yani tek rivayet, tek kaynak Seyf bin Ömer değil,
değil
yani.
Tabii ki. Tabii ki.
Yani birçok siz zatenlerinizin tespitleri var değil,
evet,
mi hocam? Bununla,
evet,
ilgili mesela,
evet,
kaç tane kaynakta geçiyor? En az mesela sizin ulaşabildiğiniz.
Rihle dergisinin bu son sayısına yazdığım makalede bunu belirtmiştim. Bir kere İbni Asakir'in Tarih-ı Dimaşk isimli muazzam muhallet bir eseri var. Orada tespit edebildiğimiz en az 6 tane rivayet var.
Çok, evet hocam. Yani.
Hiçbirisinin senedinde Seyf bin Ömer yok.
Yani pekala, niçin hocam? Hani o 6 rivayeti görmeden doğrudan Seyf bin Ömer'e yöneliyorlar.
Muhtemelen İbn Asakir'in bu kitabını görmedi müsteşrikler. Sadece İbn Asakir değil, Zeydi kaynaklarda da mesela Neşvan el-Hamyeri diye bir Zeydi Milal Nihal yazarı var.
Evet.
Onun El-Hurul Ayn diye bir eseri var. Orada da geçiyor Seyf bin Ömer. Zeydi bir yazar bu Neşvan el-Hamyeri.
Evet.
Artı İmamiye Şiasının bizzat kendi kadim kaynaklarında var bu.
Evet.
Yani sadece Sünni kaynaklarda değil, İmamiye Şiasının hem rivayet kitaplarında var hem Milal Nihal kitaplarında var.
Abdullah İbn-i Sebe var yani.
Tabii ki var. Evet. Sadece Sünni kaynaklarda değil, buralarda da var.
Evet.
Dolayısıyla müsteşriklerin bu iddiası son derece gayri ciddi bir iddiadır. Ama çağdaş Şiiler kendi tarihsel kökenlerinin Abdullah bin Sebe'ye bağlanmasından rahatsız oldukları için
evet,
müsteşriklerin bu tartışmalı tespitlerine mal bulmuş mağribi gibi sarıldılar.
Evet.
Ve bu konuda müstakil kitaplar yazdılar. Murtaza el-Askeri diye bir Şii mesela.
Evet.
Abdullah bin Sebe ve Esatir-i Uhra diye iki ciltlik bir kitap yazdı. Abdullah bin Sebe'nin varlığını inkar etti, Seyf bin Ömer'e yüklendi vesaire. Fakat bugün artık bu kaynaklar neşredildikçe net biçimde ortaya çıkıyor ki Abdullah bin Sebe'nin varlığını inkar etmek mümkün değil.
Evet.
Gözlerinizi kapatmakla güneş kaybolmuyor, hakikat kaybolmuyor. Evet. Siz kendinizi körleştiriyorsunuz. Evet, Abdullah bin Sebe denen bu zat Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin saflarında yer aldı ve ilk defa bilahare Şia inancına karakterini verecek olan bir takım inanç unsurları ilk defa Abdullah bin Sebe tarafından iddia edildi.
Evet.
Onlar neydi? Bir kere vesayet inancı. İlk defa Abdullah bin Sebe Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz tarafından vasi olarak tayin edildiğini, yani nasla imam tayin edildiğini ilk defa söyleyen kişidir Abdullah bin Sebe.
Yani vesayet ilk defa o
İlk defa
zaman.
Abdullah bin Sebe tarafından söylenmiştir. İmamet görüşü, peygamberlik bitmiştir ama peygamberlerin misyonunu, çizgisini devam ettirecek bir motife ihtiyaç vardır.
Evet.
O da imamettir. İşte nasla tayin edilmiş imam inancı figürü ilk defa Abdullah bin Sebe tarafından iddia edilmiş.
Hazreti Ali Efendimiz hali hayatındayken mi hocam?
Elbette. Hatta bir süre geçtikten sonra, tabi bunu birdenbire yapmıyor, süreç içinde aşama aşama yapıyor Abdullah bin Sebe. Bir süre sonra Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin ilah olduğunu iddia etmeye başlıyor. Yani diyor ki hulul inancı genelde
ilah, hulul inancı bir açıklarsak hocam.
Açacağım. Diyor ki haşa, Allah Teala Peygamber Efendimiz'e hulul etmiştir, onun bedenine girmiştir, onda bedenlenmiştir. Ondan sonra Ali'de bedenlenmiştir.
Haşa.
Evet. Dolayısıyla ilah ölmeyeceğine göre peygamber de ölmemiştir, Ali de ölmemiştir. Hatta şöyle bir şey söylüyor. Ben şaşarım diyor. Siz Müslümanlar İsa peygamberin geri geleceğine inanıyorsunuz da ondan daha efdal olan Muhammed peygamberin geri geleceğine niye inanmıyorsunuz?
Böyle düz mantıkla böyle bir yaklaşım yapıyor. Evet hocam.
Ve daha sonra aynı inancı Hazreti Ali Efendimiz hakkında da dile getiriyor. Hazreti Ali Efendimiz bunu duyunca onu cezalandırmak istiyor.
Evet.
Ve diyor ki aleme ibret için bir ateş yakar, seni bu ateşe atar, yakarım.
Evet.
O da diyor ki ey ahali, bakın ben size demiştim Ali ilahtır, inanmamıştınız.
Evet.
İnsanları ateşte cezalandırmak, yakarak cezalandırmak ancak bir ilaha mahsus bir şeydir. Cehennem azabı gibi bir şeye gönderme yaparak. Hazreti Ali Efendimizin etrafında bulunanlar diyorlar ki ey müminlerin emiri, bu adamı ateşe atar yakarsan senin etrafında bulunan insanlar bunu yanlış anlar. Senin muhiplerin, senin şian, senin taraftarların, şia taraftar demek malum. Dağılır giderler etrafından. Zaten kırılgan bir zemin üzerindeyiz. Bir tarafta işte Şam ordusu var, Hazreti Muaviye ile çekişmeler var vesaire.
Aslında siyasi bir taraftar değil mi?
Evet,
yani
biraz
Şia, Hazreti Ali Efendimizin etrafında bulunma nedenleri hocam nedir? Onu biz biraz onun üzerine duralım, ondan sonra geçelim.
Onu tarih içerisindeki gelişimini anlatırken de zaten şimdi değineceğiz inşallah.
Sadece taraftar demekle yetinelim şimdi.
Evet. Şia taraftar demektir. Ali Şiası da Ali taraftarı demektir ve bu taraftarlığın tarihi kökeni Abdullah bin Sebe'ye kadar dayanıyor.
Yani bir Yahudi Yemenli bir Yahudi. Evet, yani Yahudi Yemenli deyince iki Yahudi. Kere düşünelim diye konuşmuştuk hocam evet. geçen şeyde. Hakikaten Yahudiler tarihte kutsal olana, ilahi olana, semavi olana müdahaleyi kendilerine bir hak biliyorlar. Ve evrensel alem şumul söylemi kendi ellerinde, kendi inhisarlarında evet. olarak görüyorlar. Yani evet. onun dışında çıkan dini değerler basit. Hatta Resulullah Efendimiz'de istihza ediyorlar. Yani Medine'de Resulullah Efendimiz'in tabii kıblenin döndürülmesi olayında bile bu istihzaların evet. etkisi var. Yani o gün Medine'deki din anlayışı, yani hakim olan Yahudi anlayışı baskı kuruyor Resulullah Efendimiz'in üzerine. Hakikaten öyle bir manevi bir şey yapıyor. Böyle, tarihte hep böyle değil mi hocam? Yani bunlar
Yahudilik, Yahudi dediğimiz millet, İsrailoğulları tarih içerisinde gerçekten büyük serüvenlere, büyük oluşumlara merkezlik etmiş bir kavim İsrailoğulları.
Evet.
Yani biliyorsunuz Cenab-ı Hak onları alemlere üstün kıldığını ifade buyurmuş evet. Bakara suresinde, başka surelerde. Daha sonra da onlar bu üstün kılınışı belli bir soydan gelmelerine bağlayınca ve peygamberlere muhalefet etmeye başlayınca maymuna ve domuza çevrilmişler.
Yani kendilerinden biliyorlar üstün tabii, kılınışı.
Tabii tabii yani evet. kerameti kendinden menkul derler ya.
Evet yani.
İsrailoğullarındaki bu üstünlük vehmi de böyle bir şey. Dolayısıyla kendi şeriatlarını kendileri kurguluyor. Kendi kitaplarını, Tevratlarını kendileri yazıyor. Elimizde mevcut bugün itibariyle iki tane Tevrat nüshası vardır. Bunlardan evet. birisi Samiri Tevratı, biri de Yahudi Tevratıdır.
Evet.
Ve bizzat Tevrat araştırmacılarının tespitine göre bu iki Tevrat arasında 6000 tane farklılık vardır.
Hocam yani gerçi 6000 farklılık evet. var.
Yahudi evet. Tevratı ve Samiri Tevratı. Çünkü insan eliyle yazılmış metinlerdir bunlar. Ve İsrailoğulları böyle bir millettir, böyle bir kavimdir. Kendi uydurdukları şeriata ve kitaba muhalif gördükleri peygamberleri bile öldürmekten çekinmemiş bir kavimdir. Yani, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam biliyorsunuz evet. şehit edildiler. İsa aleyhisselamı şehit etmek için kastettiler ama Cenab-ı Hak onu onların elinden kurtardı. Dolayısıyla onlar tarihe, kendi tarihin merkezine kendi varlıklarını koydukları için son peygamberin de kendi soylarından gelmesini bekliyorlardı. Hatta Bakara suresinde Cenab-ı Hak bize bunu haber veriyor. Buyuruluyor ki وَلَمَّ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Onlar daha evvel kafirlerle savaşırken, kafirlerle mücadele ederken o gelecek olan peygamberi dile getirerek Allah'tan yardım isterlerdi.
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا
evet, evet. evet, fakat o kitap onlara, onların yanındaki Tevrat'ı, asli Tevrat'ı tasdik eden bir kitap gelince فَلَمَّ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ O tanıdıkları peygamber onlara gelince onu inkar ettiler. فَلَعَنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Bakara suresinin 89. ayeti. Evet, dolayısıyla bu psikoloji başından beri vardır. Neden o peygamber İshak oğullarından gelmedi de İsmail oğullarından yani
burada
geldi.
Başka bir dert daha var tabii.
Tabii yani esas derindedir dert, bu
şey. Yani Resulullah Efendimizin İsmail oğullarından gelmiş evet, olması.
Asıl mesele budur.
Yani İshak oğullarının elinden çıkıyor. Yahudiler biliyorsunuz değil mi hocam? Yahudiler Yakup Aleyhisselam'dan itibaren Yakup Aleyhisselam'ın oğlu
12 yani, sıpt Yakup evet, Aleyhisselam
İbrahim Aleyhisselam
12 sıpt.
12 sıpt var.
Evet.
Yani İbrahim Aleyhisselam var.
İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren çatallanıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var. Biri İshak Aleyhisselam, tamam. biri yani, İsmail Aleyhisselam.
Ana kol İbrahim Aleyhisselam orada
evet. onlar İbrahim Aleyhisselam'dan sonra İshak Aleyhisselam soyundan itibaren İshak Aleyhisselam
oğlu Yakup,
Yakup
var.
Yakup Aleyhisselam. Evet. Ondan sonra 12 sıpt.
Tamam.
Musa Aleyhisselam da o sıptlardan Levililer soyundan geliyor.
Evet.
Dolayısıyla oradaki o çatallanma İshak ve İbrahim Aleyhisselam çatallanmasında hep peygamberler tarih boyunca İsrail oğulları soyundan gelmiş.
Yani evet.
Yakup Aleyhisselam soyundan gelmiş. Harun Aleyhisselam, Yuşa Aleyhisselam, Davut evet. Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Tabii. Bunların hepsi İshak aleyhisselam soyundan gelmiş peygamberlerdir. Dolayısıyla İsrailoğullarında bir beklenti var. Eğer bir peygamber gelecekse bizden o olmalı. Da bizim soyumuzdan gelecek şeklinde. Evet. Ama ta başa sarıp İsmailoğulları soyundan bir peygamber gelince o tarihi husumet evet. ve kırılma orada başladı. Evet. Dolayısıyla Yahudilerin bizimle ne işi olur sorusu son derece cahilane bir sorudur. Yahudilerin bizimle kan davası var.
Yani evet.
Tarih boyunca da bunu görüyoruz. Bugün de görüyoruz. Abdullah bin Sebe figüründe de bunu görüyoruz.
Aslında zaten Abdullah bin Sebe Yahudi olması zaten.
Tabii.
Ayrıca demek ki bir giriş yapıyorlar. Yani evet. planlı.
Evet.
Belki derece, de yani derece, zaten tabii olarak fıtratlarında var bu. Yani evet. fesat çıkarma, kendi insan yani istihkar ettiği, hakir gördüğü bir efendim dini böyle yapabilir. Yani istihkar ediyor. Hakir görüyorlar. İslam'ı evet. dikkate ama hem hakir gördüler din bakıyorlar ki alem şümül olmaya doğru gidiyor. Her tarafta yayılmış. Evet. Sen sohbetinizde söylediniz hocam. 5,5 milyon kilometre kare ki hangi dönem? Hazreti Ömer dönemi.
Evet.
Yani 14 sene olmuş Resulullah Efendimiz'den sonra. Hazreti Ömer Efendimiz'in evet. yani 5,5 milyon kilometre kare müthiş bir Yahudi yerinde durdurmuyor yani bir şekilde.
Değil artık. Yani Yahudilerin tarih içerisindeki o konumları, o kendilerini koydukları merkez kaybolmuş gitmiş. Yahudiler ehli zimmet olmuşlar. Bizim hakimiyetimiz altında, bizim evet, toleransımızla hocam. Yaşayan bir kavme dönüşmüşler.
Evet hocam, yani şimdi Şia'daki Şiiliğin oluşumunda, Şia'nın oluşumunda Abdullah İbni Sebe unsuru
temelinde, bu
temelinde o var. Ve Abdullah İbni Sebe, hocam vaktimi birinci bölüm inşallah sonuna doğru yaklaşıyoruz. Temelinde vesayeti, yani Hazreti Ali Efendimiz'in vasi tayin edildiğini, imameti, evet. ondan sonra ricat evet. geri dönecek ricat. Mehdilik. Evet. Yani diyorlar ki siz İsa Aleyhisselam'ın geri döneceğine inanıyorsunuz da ondan daha değerli olan, ondan daha önem verdiğiniz kendi peygamberinizin evet. geri döneceğine inanmıyor musunuz diyerek evet. ve düz mantıkla yaklaşarak bu tip fitneleri, dalalet unsurlarını ilk defa Hazreti Ali Efendimiz zamanında Abdullah İbni Sebe evet. Yahudisi sokmuştur.
Evet.
Hocam burada inşallah sohbetimizi ara veriyoruz. Evet. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Kıymetli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde inşallah Şia ile ilgili, Şiilikle ilgili tarihi arka plana kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kıymetli dinleyenlerimiz, ehli dalalet fırkalarının arka planlarını irdelemeye devam ediyoruz. Saygıdeğer Ebu Bekir Sifir hocamla beraber bugün Şia'nın arka planını irdeliyoruz. En son Şiilikte Abdullah İbni Sebe unsuru, Abdullah İbni Sebe unsurunun hayali bir unsur olmadığı, tarihi bir şahsiyet olduğu üzerine durmuş ve özellikle Seyf bin Ömer'in bir uydurması olmadığı birçok tarih kitabımızda, hatta Şii kaynaklarda, Sünni kaynaklarda Abdullah İbni Sebe'nin gerçek bir tarihi bir şahsiyet olduğu ve İslam'a kastettiği gerçeğini dile getirmiştik. Şimdi hocam kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Abdullah İbni Sebe unsuru ve Şiiliğin arka planı.
Evet. Hocam. Abdullah İbni Sebe üzerinde dururken biz Şiiliğin bir bütün olarak Abdullah bin Sebe'nin ürünü olduğunu söylemiyoruz.
Evet.
Ama
evet.
temeldeki en önemli faktör odur diyoruz.
Evet.
Siz de söylediniz birinci bölümün sonunda Şiiliğe karakterini veren temel inanç unsurları, geri dönecek kişi, efendim vesayet, imamet gibi kavramlar ilk önce Abdullah bin Sebe tarafından dile getirilmiş evet. kavramlardır. Abdullah bin Sebe'nin tarihsel varlığından şüphe etmek için elimizde hiçbir sebep yok. Dediğimiz evet. gibi bu gerek Şii gerek Sünni kaynaklar tarafından tarih boyunca evet. itiraf edilmiş, kendisine genişçe yer verilmiş bir hakikattir.
Evet.
Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh Harici İbni Mülcem tarafından şehit edildikten sonra onun etrafında bulunan ve Abdullah bin Sebe'nin örgütlediği bir politbüro var.
Evet.
Bu önemli bir husus. Bunun altını kalan bir çizgiyle.
Kimin çizelim. Etrafında hocam?
Hazreti Ali Efendimiz'in etrafında.
Yani bunu organize eden Abdullah İbni Sebe.
Abdullah İbni Sebe ve onun yetiştirmeleri olan bir politbüro var. Bunlar tarih içerisinde Hazreti Ali Efendimiz'den itibaren Ehl-i Beyt'in etrafını saracaklar. Kemikleşmiş bir yapı olarak Ehl-i Beyt'i izole edecekler.
Bir vesayet unsuru yani.
Evet.
Yani söz sahibi vesayet unsuru. Yani Ehl-i Beyt dediğimiz zaman sanki Ehl-i Beyt'e harici bir Yahudi vesayeti söz konusu. Öyle
evet,
hocam?
Yani Ehl-i Beyt Yahudi etrafında alın. Kümelenen bir evet. yapı söz konusu. Evet. Ve bu yapı Ehl-i Beyt üzerinden kendi ideolojisini, Ehl-i Beyt'i istismar ederek, kullanarak kendi ideolojisini dinleştiren bir yapıdır. Abdullah bin Sebe faktörü de bu yapının merkezindedir.
Evet hocam.
Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Muaviye radıyallahu anh'la mücadelesinde Kufeliler yanında biliyorsunuz.
Evet.
Yani onun temel vurucu gücü, ordusu Kufeliler.
Kufeliler, evet hocam.
Fakat tarih boyunca Hazreti Ali Efendimiz Kufelilerden çektiği sıkıntıyı başka hiçbir toplumdan çekmemiştir.
Allah'a çok
bizzat
enteresan.
Şiilerin kendi kaynakları olan Nehcül Belaga'da bakın enteresan, evet. ibretamiz bir metin okuyayım size. Nehcül Belaga'da Hazreti Ali'nin bu politbüroya, bu Kufelilere, kendi taraftarlarına, şiasına nasıl hitap ettiğini görüyoruz. Bakın diyor ki, canımı elinde tutana yemin olsun ki o topluluk, yani Şam ordusu size mutlaka galip gelecek. Bu onların sizden daha haklı olduğundan değil, batıl davalarına sahip çıkmadaki süratlerinden ve sizin benim hakkıma sahip çıkmada ağır davranmanızdan olacak. Başka milletler yöneticilerinin zulmünden korkarken ben yönetimimdekilerin zulmünden korkar hale geldim. Cihat için seferberliğe çağrıldınız, icabet etmediniz. Size duyurdum, duymadınız. Sizi gizli ve açık bir şekilde davet ettim, karşılık vermediniz. Nasihat ettim, kulak asmadınız. Buradasınız ama yok gibisiniz. Kölesiniz ama efendi gibi davranıyorsunuz. Size hikmetli sözler okuyorum, nefretle karşılıyorsunuz. Tesirli sözlerle vaaz-ı nasihat ediyorum, dağılıp gidiyorsunuz. Bağilere karşı, isyankarlara karşı sizi cihada teşvik ediyorum. Daha sözümü bitirmeden Sebe'in çocukları gibi dağılıp gittiğinizi görüyorum. Ey Kufeliler, sizden gördüğüm ancak şu üç karakter ve şu iki özelliktir.
Evet.
Üç karakteriniz şunlar. Evet. Kulakları olan sağır kimseler, konuşma yeteneği olan dilsiz kimseler ve gözleri gören körlersiniz. İki özelliğiniz de şudur. Bir araya geldiğimizde sadakat ehli değilsiniz, imtihan esnasında da güvenilir kardeşler değilsiniz. Elleriniz kurusun, ey çobanını kaybetmiş develer misali topluluk. Birisi sizi bir taraftan toplasa öbür taraftan dağılıveriyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki hakkınızdaki kanaatim şudur. Savaşın kızıştığı, darbelerin şiddetlendiği esnada doğum yapan kadının ön tarafından ayrıldığı gibi Ebu Talib'in oğlunun yanından ayrılıp gideceksiniz.
Çok hocam gerçekten.
Bizzat Nehcül Belaga'dan aldım bu metni ben.
Evet.
Şiilerin en temel kaynaklarından birisidir. Hazreti Ali'nin hitabelerini, konuşmalarını, hutbelerini toplayan bir kaynaktır bu.
Evet.
Ve orada Hazreti Ali'nin kendi şiasına hitabını görüyorsunuz. O yani. Politbüro dediğimiz yapı Hazreti Ali'nin etrafındadır. Ama Anadolu'da bir tabir var. Çizdim oynamam derler. Yani gönülleri isterse bir şey yapıyorlar, istemezse Hazreti Ali bile olsa onlara bir şey yaptıramıyor.
Yani hevalarının peşindeler.
Aynen öyle.
Veya bir yerleşik hayata geçmenin rahatlığı da var. Yani
o kendi kafalarında kurguladıkları bir ideoloji var. Hazreti Ali aslında o ideolojiyi gerçekleştirmenin bir vasıtası onların gözünde.
Evet.
Yoksa Hazreti Ali'yi çok sevdiklerinden filan değil. Bakın ileride daha Ehl-i Beyt ile ilgili Hazreti Ali Efendimizin çocukları, torunları, onlarla ilgili daha bu politbüronun ne marifetleri var onları da göreceğiz
yani
inşallah.
Yani burada Hazreti Ali Efendimizin yalnızlaştığını görüyoruz.
Şüphesiz.
Yani hakikaten onların ince bir anlayışla yanlış yaptıklarını, belki burada hocam şu da var, hani sahabenin ve sahabeden kalan mücahitler de var orada. Burada biraz daha hani kendi imamına sahip çıkmak, yani etrafında bazen zaman zaman oluyor hocam, mesela ne yapıyoruz? Bir insanı bir makama gönderiyoruz, daha sonra yalnızlaştırıyoruz. Yani günümüzde de olabiliyor bunlar yani. Yani irtibat sağlama açısından mesela,
evet.
O gün Küfe'de yok muydu yani fakih insanlar, kaliteli Hazreti Efendimiz'i anlayan insanlar? Yani hani neme lazımcılık biraz, onlar da olabilir mi hocam yani?
Hazreti Ali Efendimiz'in bu hitabı etrafında bulunan herkesi kapsamıyor.
Evet.
Biz özellikle politbüroyu bunların arasından seçip ayırıyoruz.
Yani ben şunu söylemek istiyorum hocam. Mesela politbüro gibi mesela öyle özel niyetli olan insanlarla Hazreti Ali Efendimiz'i sanki baş başa bırakıvermişler. Hani çok kalabalık bir şehirden söz ediyoruz hocam. Yani ilk kuruluşu 20 bin söylemiştik. Evet. Yani bu şehirde Hazreti Ali Efendimiz yani aslında idarecilerin yalnız bırakılmaması da yani
şimdi şöyle burada. Tabii Şam ordusunun gücü kuvveti dikkate alındığında yüz binlere bali olan ordudan bahsediyoruz.
Şam ordusu.
Şam
evet.
ordusu. Bunun karşısında Hazreti Ali Efendimizin 60 bin 70 bin civarında bir ordusu vardır.
Evet.
Bu ordunun içinde büyük çoğunluk bu politbürodur. Yani, elbette bunların içinde sahabiler var.
Evet.
Hazreti Ali Efendimizin etrafında samimi olarak toplanmış bulunan tabiiler var. Bunları kastetmiyoruz. Bizim evet. kastımız Abdullah İbni Sebe
ve Avanesi yani.
Evet, bunların yetiştirdiği kadrodur ve bu evet. kadro Hazreti Osman Efendimizin şehadetini hazırlayan sebepleri de tedarik edenlerdir.
Tabii.
Dolayısıyla meseleyi buradan
evet,
kavramakta
evet.
fayda var. Evet. Hazreti Ali Efendimiz şehit edildi. Abdurrahman İbni Mülcem isimli bir harici tarafından şehit edildi ve onun şehadetinden sonra İnsanlar Hazreti Hasan Efendimizin etrafında toplandılar.
Evet.
Hazreti Hasan Efendimizin etrafında toplananlar kimlerdi? Gene Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin etrafında toplananlar ve onların çocuklarıydı. Aralarında sahabiler var, tabiiler var, samimi insanlar var ama aynı zamanda
bir politbüro grubu var.
Politbüro da var.
Evet,
bunu unutmayalım.
Yani. Evet.
Şimdi bu silsileyi takip ettiğimiz zaman bir şey göreceğiz Hidayet Bey. 12 imam inancı var ya.
Evet.
Masum İsnaşeri, imamlar evet, silsilesi. Evet. İsnaşeriye dediğimiz mezhebin en temel inancı kurgusu budur. Aslında tarih içinde 12 imam inancı 11. imam dedikleri Hasan el Askeri'ye gelene kadar vücut bulmuş bir inanç değil. Aşama aşama süreç süreç 12 imam inancına ulaşılmıştır.
Evet.
Yoksa başından beri böyle bir inanç yoktur. Bunu her bir imam öldüğünde şimdi kime tabi olacağız sorusunun sorulmasından anlıyoruz.
Evet.
Her bir imam bu 12 imam listesi evet. içindeki her bir imam vefat ettiğinde evet. ortaya birden fazla fırka çıkıyor.
Evet.
Yani Şiiliğin tarihi bizatihi bunu bize gösteriyor ki bu fırkalaşmalar her bir imamın ardından ortaya çıkan bu fırkalaşmalar şimdi kime imam diye tabi yani, olacağız?
Hazreti Hasan Efendimiz'den itibaren mi hocam yoksa her bir imamın arkasından çıkıyor?
Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz şehit edildikten sonra bu hadise patlıyor.
Evet.
Yani
kime tabi olacağız?
Kime tabi olacağız? Ortada Hazreti Ali Efendimiz'in Hazreti evet. Hasan diye bir oğlu var. Hazreti evet. Hüseyin diye bir oğlu var.
Hangisine tabi olacağız?
Muhammed bin Hanefiye diye bir oğlu var.
Evet.
Hazreti Fatıma validemizin dışında başka bir hanım.
Onun vefatından sonra çok evlendi.
Evet, yani, çok evlendi Hazreti Ali.
Yani o hayattayken tek evli. Evet, evet hocam.
O oğullar, o hanımlarından olan bir oğlu Muhammed bin Hanefiye. Dolayısıyla bu üç isim etrafında kümeleşmeler var, gruplaşmalar evet. var. Yani 12 imam silsilesi dediğimizde bu böyle başından beri net bir şekilde var olan ve hiçbir tartışma etrafında hiçbir tartışma vücut bulmamış bir yapı değil.
Evet.
Bu yapı oluşana kadar o dediğim gibi Hasan el Askeri döneminden sonra son şeklini aldı bu liste.
Evet.
Bu liste oluşana kadar her bir imam etrafında bir kümelenme var.
Evet. Yani ama bu 12 imamda bir ana şey var, eksen var yani o zaman. Yani o
12
liste
12 imam diye bir liste yok.
Yok yani.
Yani İmamiye ideolojisi tarih içinde sonradan kurgulanmış bir şeydir.
Evet.
Şimdi imamilere sorarsanız onların kendi kaynaklarında hatta bizzat Hümeyni'nin kitaplarında diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz peygamberlikle görevlendirildiği ilk günden itibaren imameti sağlama almak için hareket etmiştir.
Allah Allah.
Şimdi tarihi kurguyu görüyor musunuz?
Evet.
Peygamberliği imameti tahkim etmek üzere ortaya konmuş bir müessese olarak görüyoruz.
Bir araç yani.
Tabii.
Peygamberlik yani imamete ulaşmak için
evet,
bir
evet,
araç
evet.
sonuçta. Yani.
Mesele bu işte.
Bu kadar yani.
Asıl mesele bu. Çünkü imam.
Bu hocam Hümeyni'nin kitabında mı böyle geçiyor? Yani burada.
Hatta size daha sonra okuyayım.
Bu biraz da.
Kaynağını evet, da vereyim size.
Çok enteresan hocam gerçekten. Yani peygamberliği bile araç olarak görüyor. Yani elbette, bir araç elbette, peygamberlik elbette, imameti elbette. Sağlamlaştırmak için bir araçtır.
Elbette.
Evet.
Bakın şimdi.
Evet.
Bu imamet ideolojisi ilk defa Abdullah bin Sebe tarafından ortaya konulan bu imamet ideolojisi Şii inancının en merkezi unsurudur. Ve bakın Hümeyni ne diyor? El Hukümetül İslamiye isimli eserinde 52. sayfada şöyle diyor. وَاِنَّ مِنْ ضَرُورِيَّةِ مَذْهَبِنَا bizim mezhebimizin zaruriyatındandır, kesin inançlarındandır.
Olmazsa olmazındandır.
Olmazsa olmazlarındandır. اَنَّ لِاِمَّتِنَا مَقَامًا bizim imamlarımızın öyle bir makamı vardır ki لَا يَبْلُغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ o makama ne mukarreb bir melek ne gönderilmiş bir peygamber ulaşabilir.
52. sayfa Hükümetül İslamiye.
Hükümetül İslamiye isimli eserinin 52. sayfası. İmamların öyle bir makamı varmış ki ona ne mukarreb melekler ne de gönderilmiş peygamberler ulaşabiliyormuş.
Evet.
Devam ediyor Hümeyni.
Yani bu 12 imam bu ideoloji olarak ta o zamandan beri hocam böyle kurgulanmış.
Bu söz yani Hümeyni ile birlikte ortaya çıkmış bir inancın ifadesi değil. Tarih boyu bütün imami Şii gelenekte var bu. Yani Şii kaynaklarda şöyle bir tartışma var. Peygamberler mi üstündür, imamlar mı üstündür? Ve tartışma şöyle neticeleniyor. Peygamber Efendimiz dışındaki bütün peygamberlerden imamlar üstündür.
Evet, sonuç o yani. Evet.
Sonuç bu. En temel kaynaklarında Kuleyni'nin Kafisi'nde şöyle bir inanç var. İmamlar bütün peygamberlere indirilmiş vahiyleri bilirler. Bütün peygamberlere indirilmiş kitaplar ve sahifeler hangi dillerde indirildiyse imamlar o dilleri de bilir, o kitapları da bilir. İmamlar geçmişin ilmine de geleceğin ilmine de vakıftır. Ümmeti Muhammed'in amelleri Peygamber Efendimiz'e arz olunduğu gibi imamlara da arz olunur. İmamlar öldükleri zaman, ölecekleri zaman kendi iradeleriyle ölürler ve her bir imam canı istemedikçe ölmez. Nerede ve ne zaman öleceğini yani, kendisi karar verir.
Bir imamet bütün İslam anlayışını berhava ediyor. Yani dur, tamamen.
Tabii.
Yani baktığımız zaman bu anlayış ne akaide ne itikada hiçbir şeye sığmıyor.
Hiçbir şeye sığmıyor.
Ya bu da bir tabii şey değil. Hani talih kaynaklar veya ana bir anlayış yani.
Asli kaynakları. İmamiyye'nin dört temel kaynağı vardır.
Bunlar veya şehir efsanesi falanın değil, sözü değil yani. Hayır. Ana akideler yani.
Akideler, ya evet, imamet etrafında kocaman bir külliyat var Şii evet, literatür hocam. İçerisinde. Bu söylediğimiz şeyler çok tali dipte köşede kalmış şeyler değil, ana evet. Kaynaklarından alınmadır.
Evet, evet hocam, devam edelim hocam.
Evet, yani imamet etrafındaki bu inanç, imamet inancı Şii ideolojisinin en merkezi unsurudur. Ve dediğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bile imamet inancını yerleştirmek için gelmiştir, görevlendirilmiştir Şiilerin inancına göre, bizzat Hümeyni'nin kendi yazdığına göre.
Evet hocam.
Evet, bu kaynaklardan daha yeri geldiğinde inşallah alıntılar yaparız.
İnşallah okunmaya gireceğiz şimdi arka plana.
Evet,
devam edelim. Evet hocam.
Hazreti Ali Efendimiz şehit edildikten sonra Ehl-i Beyt Hazreti Hasan Efendimiz etrafında toplandı. Ümmeti Muhammed'in çoğunluğu da Hazreti Hasan Efendimiz etrafında toplandı.
Evet.
Bir grup Hazreti Muaviye'nin etrafında toplandı. Ama çoğunluk ve Ehl-i Beyt Hazreti Hasan'ın etrafında toplandılar. Hazreti Hasan önce Hazreti Muaviye ile savaşmayı düşündü. Bunun için hatta bir ordu hazırladı.
Evet.
Orduyu onun üzerine gönderdi. Fakat şöyle de bir emir verdi. Onlar size saldırmadan siz onlara saldırmayın.
Evet.
Ordu gittiğinde Hazreti Muaviye ile önce aralarında bir mektuplaşmalar oldu. Orduya komutan olarak Ubeydullah bin Abbas, evet. Hazreti Abbas'ın iki oğlundan birisi Ubeydullah bin Abbas, biri de Abdullah bin Abbas. Evet. Onu orduyu komutanı tayin etmişti. Daha sonra Hazreti Hasan bu iki ordunun savaşmasından ümmete bir maslahat, bir menfaat çıkmayacağını düşündü. Daha evvel Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki savaşta şehit olan 60-70 bin civarındaki insanı düşündü.
Evet.
Ve dedi ki bu savaştan bir hayır çıkmaz ümmete. Ben Muaviye ile yazışayım.
Evet.
Yazıştılar ve bir takım şartlar koştu ona. O da o şartları kabul etti. Kaydı hayat şartı da bunlardan birisiydi. Yani sen hayatta olduğun sürece ben hilafeti sana devredeyim. Senden sonra bana intikal etsin.
Yani Hazreti Hasan Efendimiz'in koştuğu şart.
Şart, evet. Yani, Hazreti Muaviye de bunu kabul etti.
Tamam.
Ve aralarında bir barış akdolundu.
Yani siz hayatta olduğunuz sürece siz devam edin.
Sizden sonra bana intikal.
Bana geç. Evet.
Evet. Bu anlaşma bütün ümmet arasında bir sevince, bir coşkuya yol açtı. Hatta bu seneye Amul Cema'a denir İslam tarihinde, birlik yılı. Bundan herkes hoşnut oldu. Hazreti Hasan da hoşnut oldu, Ehl-i Beyt de hoşnut oldu. Hazreti Hasan'a beyat eden ekseriyet de hoşnut oldu. Hazreti Muaviye'nin taraftarları da hoşnut oldu. Herkes bu işten memnun oldu. Ama birileri var ki bakın onlar bu işten son derece rahatsız.
Evet, kim onlar hocam?
İşte bu politbüro.
Evet.
Bakın.
Yani Hazreti Hasan Efendimiz'in devraldığı, tabiri caizse Hazreti Ali Efendimiz'in devraldığı politbüro yani.
Evet,
hani,
aynen.
Devralmış yani.
O politbüro.
Yani şimdi tevarüs
herkes,
etmiş.
Herkes memnun, politbüro değil. Bakın şimdi, Hazreti Muaviye'nin üzerine gönderdiği ordunun savaşmaması yolunda bir talimat gönderince Hazreti Hasan, evet. Bu haber tabii orduya intikal etti. Orada hoşnutsuzluklar oluştu. Oradan tekrar Hazreti Hasan'ın bulunduğu yere, Medain civarındadır, evet. Hazreti Hasan o esnada. Oraya geldi. Hazreti Hasan çadırındadır o esnada.
Evet.
Bir grup çadıra baskın yapıyor.
Evet.
Hazreti Hasan'ın altındaki seccadeyi çekiyorlar. Üstündeki şalı çekiyorlar. Adeta çadıra baskın yapıyorlar.
Evet.
Birisi El-Cerrah bin Sinan isimli birisi, Hazreti Hasan Efendimiz bu azgın güruhun elinden kurtulup çadırından çıkıp hayvanına bindiği esnada,
evet hocam,
önüne geçiyor, hayvanın üzengisini tutuyor ve aynen şöyle diyor: Allahu Ekber, ey Hasan, daha önce babanın şirk koştuğu gibi şimdi de sen şirk koştun.
Bak, inna lillah.
Evet.
Neuzubillah yani.
Elinde bir hançer vardır bu zatın. O hançeri alıyor ve Hazreti Hasan Efendimiz'in dizine saplıyor. Kaynaklar, bizzat Şii kaynaklardan alınmadır bunlar. Kaynaklar diyor
yani,
ki
Hazreti Efendimiz'in şirk koşması hakem olayı meselesi.
Tabii ki yok, yani sulh anlaşması imzaladı Hazreti Muaviye.
Yani hakem işte aynı.
Barıştılar yani.
Barıştılar. Evet.
Hilafeti ona devretti ve barıştılar. Bütün mesele bu. Ve o hançeri öyle derin sapladı ki diz kemiğine kadar intikal etti o şey. Ve Hazreti Hasan Efendimiz hayvanından yere düştü. Kılıcını çekti, o da onu yaraladı. Derken Ehl-i Beyt o adamın üstüne çullandılar, evet, ve onu orada öldürdüler. Hazreti Hasan'ı yaralı bir vaziyette aldılar, seddiye ile taşıdılar, Medain'e götürdüler. Daha sonra bu olaydan sonra Hazreti Hasan Efendimiz'e rastladığında Esselamu aleyke ya muzillel müminin diyenler var. Ey müminleri zillete sevk eden, selam sana.
İstihza, evet, hakaret.
Evet. Sonra Esselamu aleyke ya musevvide vucuhil müminin. Ey müminlerin yüzüne kara çalan, selam sana. Şimdi bu adamlar rahatsız bu işten. Bakın, Ehl-i Beyt hoşnut.
Evet.
Hazreti Hasan etrafındaki kitle hoşnut, hoşnut. Hazreti Muaviye etrafındakiler, bütün ümmet hoşnut.
Bir amül cemaa ilanı, evet, söz konusu.
Evet.
Ama orada bir grup var ki
bunlar rahatsız.
Bunlar rahatsız. Bunlar Abdullah İbni Sebebe ve avanesi.
Onun
yani
yetiştirmeleri bunlar işte. Evet. Tamam. O politbüro. Biz bunları politbüro diye anacağız bundan.
Şimdi bunları iyi tanımak lazım hocam.
İyi tanımak
lazım. İyi tanımak, evet, lazım. Hocam sonuna doğru geliyoruz. Şöyle toparlayalım inşallah.
Bu tarihi seyri inşallah iyi takip etmemiz lazım. Her bir imam için bu anekdotları yeniden hatırlamamız lazım ki Şia dediğimiz yapı nasıl vücut buldu, nasıl bir yapıdır? O tarihi seyri tamamladıktan sonra inşallah inanç unsurlarına geçeceğiz ki kavramlar yerli yerine otursun, nasıl bir yapıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılsın.
Yani inşallah bugün Hazreti Hasan Efendimiz, evet, dönemindeki yani Hazreti Ali Efendimiz vefat edince, şehit edilince Abdurrahman bin Mülcem tarafından
Hazreti Ali Efendimiz,
Hazreti Ali Efendimiz şehit, evet, edilince, düzeltiyorum hocam, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Muhammed bin Hanefiye, evet, var. Hangisinin etrafında birleşelim? Hazreti Hasan Efendimiz etrafında birleşiyorlar. Her 12 imam dediğimiz her imamın vefatından sonra yeni bir oluşumlar meydana
Kavaşma,
geliyor.
Evet.
Ve politbüro her defasında devrede. İnşallah hocam bu politbüroları tanıyacağız.
İnşallah.
Günümüze kadar getireceğiz inşallah hocam.
İnşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimize burada ara veriyoruz. Yeni güzel sohbetlerde buluşmak, Amentü hassasiyeti çerçevesinde bidat fırkaların arka planlarını, bidat fırkaların günümüze yansıyan yönlerini incelemek dileğiyle daha nice güzel programlarla buluşmak üzere Allah'a emanet olun, hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Ebubekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri programını dinlediniz.